Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 16. Ayrım. Aynı sene dedemin çok erken yaşta vefat etmiş olan erkek kardeşi Hakkı Bey'in hanımı Mahmure yenge ve kızı Meral Gebze'den kışı nenem ve anneannemle geçirmeye Narmanlı'ya gelmişlerdi. Çünkü aile meclisi, yani anneannem, evlenme çağına gelen Meral'in şansını Gebze sınırlarının dışında aramasını uygun görmüştü. Meral'in Narmanlı'ya gelişi benim hayatıma renk ve hareket katmıştı ama annem aklımı çelecek her türlü unsura karşı polisiye tedbirler almaya kararlı olarak Ağustos ayında Meral'i Bülent dayıma postalamıştı. Ben dikkatimi dağıtmadan sabahtan akşama kadar çalışacaktım bir ay boyunca. 6 Eylül'de Şirinyan'a beni annem götürmedi. Çünkü ertesi gün doğum günümdü. Geleneksel doğum günü ziyaretçilerim olan büyük teyzelerim, dayılarım, yengem, kuzenim Oya ve annesi Perihan teyze, Mari teyze, Sava amca ve oğulları Niko doğum günü çayıma geleceklerdi. Bu yüzden annemin Beyoğlu'na inip ertesi gün için alışveriş ve hazırlık yapması gerekiyordu. O gün bebek tramvayına anneannemle ve o sırada bizde kalmakta olan Mahmure yengeyle birlikte bindik. Onlar tramvaydan Arnavutköy'de teyzemin evinin önünde indiler. Ben bebeke devam ettim. Şirinyan'ın dersi saat 4'te bitti. Teyzemin çok sevdiğim cevizli kekinden bir an önce yemek için dönüşte Arnavutköy'e dolmuşla gittim. Çay sofrası hazırdı. Filiz keki yarılamıştı bile ama büyükler çaylarını henüz bitirmemişlerdi. Teyzem bana da bir çay koymuştu ki merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. Akabinde Bala eniştem içeri daldı. Bir an evvel yola koyulalım hanımlar. Dışarısı pek tekin değil dedi telaşla. Niye yola koyulalım diyorsun Bala? Biz nasıl geldikse öyle gideriz. Senin götürmene gerek yok. Evin önünden tramvaya bineceğiz oğlum dedi anneannem. Leman abla olmaz. Gelirken bir tuhaflık sezdim. Sizi ben eve kadar arabamla götüreceğim. Ne tuhaflığı sezdin? Atatürk'ün evini bombalamışlardı ya. İşte o yüzden bir nümayiş mi ne varmış? Sokaklar pek tekin değil. O bombalanan ev ta Selanik'te değil miydi? Ben mi yanlış anladım yoksa dedi Mahmure yenge. Ev Selanik'teydi ama nümayiş burada dedi eniştem. Haydi acele edin bir an evvel sizi evinize bırakıp döneyim. İlahi Bala ağız tadıyla bir çay içirtmedin dedi anneannem. Öbür gün yine gelirsiniz abla. Nasılsa Ayşe'nin perşembe günü yine dersi var dedi teyzem. Ayşe burada kalsın. Ne olur Ayşe burada kalsın diye mızıklandı Filiz. Olmaz. Akşam evde ders çalışacak dedi anneannem. Hafta başında sınavı var. Eniştemin telaşı yüzünden itiş kakış evden çıktık ve evin tam önüne park edilmiş kaplumbağa Volkswagen'e bindik. Anneannem her zamanki gibi öne, eniştemin yanına kuruldu. Mahmure yengeyle ben arkaya geçtik, yola koyulduk. Kolejin giriş kapısına hatta Kuru Çeşme'ye yaklaşana kadar her şey yolundaydı. Kuru Çeşme'ye yaklaşırken yollardaki kalabalık giderek arttı, bir ağızdan bağırıp duruyorlardı ama bağırışan bu insanların ne dediklerini pek anlayamıyorduk. ''Ne diye bağırıyorlar bunlar oğlum?'' diye sordu Mahmure yenge. ''Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır.'' diye bağırıyorlar yenge. ''Kahrolsun İngiltere.'' diye de bağırıyorlar galiba dedim. ''Kıbrıs'tan İngilizlere ne? Bizim adamız değil miydi Kıbrıs?'' Yenge, Kıbrıs'ı zamanında İngilizlere biz vermiştik. Şimdi İngilizler Kıbrıs'tan çekilmek istiyorlar. Ada idaresi onlar çekilince kime kalacak? Mesele bu. Adada Rumlarla Türkler birlikte yaşıyorlar. Yunanlılar ada halkının halk oylamasına gitmesinden yana. Tabii çoğunluk onlarda olduğu için oylama yapılırsa kazançlı çıkacaklar. Türkler de ada bizimdi, yine bize verilmeli diyorlar diye uzun uzadıya bilgi verdi benim malumat furuş enişteciğim. Adayı güzel güzel bölüşseler ya oğlum. Eniştem güldü. Bu işler öyle olmuyor maalesef dedi. İngilizler adayı özel bir yönetim altına almaya çalışıyorlar. Kendilerine de bir takım menfaatler sağlayarak elbette. Ne menfaati? Bazı üsler bulundurmak gibi. Oğlum kusuruma bakma, üst dediğin nedir o? Eniştem yaşlı yengeyi yanıtlayamadı. Arabanın etrafında eli sopalı adamlar belirmişti. Aman bala, hızlı sürme. Baksana serseriler caddeye değiniyorlar. Birine çarparsın maazallah. Aa, bu da nesi? Ne oluyoruz ayol? Aa, ama olmaz ki, niye vuruyor bunlar arabaya? Aman bala, dikkat et, üstümüze geliyorlar. Eniştem anneanneme telaşla kapınızı kilitleyin dedi. Dört bir yanımızda bağırıp çağıran, yüzleri kin ve nefretle kasılmış, korkunç ifadeli insanlar birden arabamızı yerden bir karış kaldırıp tekrar yere bıraktılar. Ayşe hemen üstündekini çıkart diye bağırdı eniştem. Mavi kloş eteğimin üzerine enine mavi beyaz çizgileri olan bir tişört giymiştim o gün. Aa, neden diye sordu Mahmure yenge. Yunan bayrağını andırıyor da ondan. Sen de giyecek şeyi bulmuşsun dedi anneannem. Çıkarmam enişte, içimde başka bir şey yok. O zaman yere yat kızım. Mahmure Hanım, başındaki örtüyü ver de kız tişörtünü kapatsın dedi anneannem. Camı azıcık aralamış, pencereden dışarıya doğru arka arkaya tekbir getiriyordu. Lemancığım, ev dışında başım açık, hiç alışık değilim de. Birileri arabanın üzerine yumruklamaya başlayınca Mahmure yenge lafı ikiletmedi. Hemen başörtüsünü çıkarıp bana uzattı. Şal gibi omuzlarımı alıp mavi beyaz çizgili tişörtümü kapatmaya çalıştım. Anneannem de penceresini kapattı. Kalabalık giderek artmış, eli sopalı insanlar kaldırımlardan caddeye inmişler, gelip geçen arabaların camlarını kırıyorlardı. İçerisi pencereleri açamadığımız için bunaltıcı derecede sıcak olmuştu. Havasızlıktan ve kokudan nefes alamaz hale gelmiştik. Enişte boğulacağım, camı açmak istiyorum dedim. Sakın ha dedi anneannem duasını kesip. Mahmure yenge de anneannem gibi durmadan yüksek sesle dua ediyordu. Oğlum hangi duayı biliyorsun? Bizi durduracak olurlarsa kurtulmak için dua etmemiz, Rum olmadığımızı ispatlamamız lazım dedi anneannem. Eniştemden hiç ses çıkmadı. Ayol Müslüman olurken ezberlediğin birkaç dua yok muydu senin bala? Bu hengamede aklıma gelmiyor Leman abla. Kelime-i şehadet getirmeyi de mi unuttun? Bak ben söyleyeceğim, sen tekrar et. Anneannem tane tane okumaya başladı. Fakat o kadar çok gürültü, patırtı ve şangırtı vardı ki sesi kaybolup gidiyordu. Anneannem birden dua öğretmeyi bırakıp, ''Aa şuraya bakın, çapulcular şu güzelim pastaneyi yerle bir etmişler.'' diye bağırınca Mahmure yenge okuyup durduğu Arapça duaları kesip bu kez yüksek sesle ağlamaya ve Türkçe yakarmaya başladı. ''Allah'ım beni evlatlarıma kavuştur.'' Onları yetim ettin, bir de öksüz eyleme emi güzel Allah'ım. O konuşa dururken şuursuz kalabalık tarafından bir kere daha havaya kaldırılıp yere bırakıldık. Bel kemiğim çatladı galiba dedi anneannem. Lumbagom yeni geçmişti. Bala, oğlum bir yan yol falan yok mudur kurtulalım bu serserilerin elinden? Tek yol bu abla dedi eniştem. Bir takım kasketli adamlar ve gençler ellerindeki demir borularla, tahta sopalarla dükkanların camlarını yerle bir ediyorlardı. Beşiktaş'a ulaştığımızda her yer yangın yerine dönmüştü. Bakkalların malları yerlerde sürükleniyordu. Anneannem duadan vazgeçmiş, "Bu şehirde polis yok mu? Polis nerede? Polis!" diye bağırmaya başlamıştı. Akaretleri nispeten olaysız tırmandık çünkü o yolun üzerinde 1955 yılında bir bakkal ile bir berberden başka pek dükkan bulunmazdı. Yokuş aşağı üzerimize doğru koşturan adamlara çarpmamaya gayret ederek evkaf evlerinin önünden akıp Nişantaşı istikametine saptık ve asıl vahşeti işte o zaman gördük. Teşvikiye Caddesi'nin iki taraflı tüm dükkanları taşlarla, sopalarla tahrip ediliyordu. Kıyık pastanesinin paramparça vitrininin önüne börekler, poğaçalar ve çocukluğumdan beri göz diktiğim kırmızı elma şekerleri tepecikler halinde yığılmıştı. Karşı kaldırımdaki Bulgar'ın küçücük ama içinde her şeyi bulabildiğimiz dükkanının tamamı sokağa serilmişti. Renk renk ibrişimler, makaralar, el işi kağıtları uçuşuyordu kapısının önünde. Narmanlı'nın hemen altındaki kolonyacının camları da paramparçaydı. Görüntünün dehşetine karşın mis gibi yasemin, gül, lavanta çiçeği kokuyordu kapımızın önü. Şimdiki Hüsrev Gerede Caddesi'ne köşe yapan bakkalın önünde metrelerce tuvalet kağıdı yuvarlanıyor, insanların ayaklarına dolanıyordu. Eniştem Narmanlı'nın önünde arabasını kaldırıma iyice yanaştırdı. Hemen inin ve doğru içeri girip kapıyı sıkıca kapayın dedi. Yukarı gelseydin Bayla, gösteriler bitene kadar bizde beklemek istemez misin? Sabahatle Filiz evde yalnızlar Leman abla. Bir an önce yanlarına döneyim. Arabadan indik ama evimize giremedik. Apartmanın her zaman açık duran demir kapısı kapalı ve kilitliydi. Anneannem hem zili çalıyor hem de eliyle kapının camını dövüyordu. Az sonra kapıcı Mehmet Efendi koşarak geldi. Bizi içeri sokup kapıyı yine kilitledi, sürgülerini çekti. Evimize girer girmez sitare geldi mi diye sordu anneannem. Yüzü bembeyazdı. Annemin henüz dönmediğini öğrenince rengi daha da soldu. Ben bayılacağını zannettim ama kendini çabuk toparladı. Köşe penceresine yapışmış, sokağı seyreden nenemin yanına gitti. Neler oluyor kızım, yine savaş mı çıktı yoksa diye sordu nenem. Birkaç serseri gösteri yapıyor anne, önemli bir şey değil dedi anneannem. Ve itiraz etmeye yeltenen Mahmure yengeyi kaş göz işaretleriyle susturdu. Hiç vazgeçmezler bunlar sokağa dökülmekten dedi nenem. Ben de kendi hesabıma neler gördüm neler. Selanik'i boşaltırken başımıza gelenler dün gibi gözümün önündedir. Selanik'i mi boşalttık nene? Tabii ya, biz büyük savaşı kaybedince bütün oraları Yunan'a verdiler. Dedeciğin o sırada Selanik defterdarıydı. Kızım bir gidişimiz vardı bizi İstanbul'umuza getirecek vapura kadar. Anlatsam roman olur. Rus sefiri bize kupasını verdi. Allah razı olsun. Kavasını arabacının yanına oturttu. Benim sağımda anneannem, solumda el kadar Suat teyzen, karnımda da Sabahat. Öyle geçtik yollardan limana kadar. Rumlar kudurmuşlar. Kaçışan Osmanlıları taşa tutuyorlardı. Canımızı zor kurtardık. Karnındaki Sabahat değil de anne dedi anneannem. Kimdi ya? Dünyaya gelemeden Hakk'a kavuşan kardeşimizdi. Ninem uzaklara bakıp bir süre düşündü. Doğru söylüyorsun. Ben vapurda karnımdaki bebeğimi düşürmüştüm değil mi Leman? Diye sordu rüyada gibi. Aman o kötü günleri hatırlatmayın lütfen efendim dedi Mahmure yenge ve lafı değiştirmek için sitareciğim ne zaman gelecek diye sordu anneanneme. Bilmiyorum. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Gidip arayayım diyorum ama nereye ve nasıl gideceğim? Beklemekten başka çare yok. Bana döndü, odana git, dua et, annen sağ salim evimize dönsün diye dedi anneannem. Kalpleri temiz olduğu için çocukların duası tutar. Odama gideceğime nenemin pencere önündeki koltuğuna sığışıp onunla birlikte annemin tramvaylardan birinden inmesini beklemeye başladım. Hayatımda ilk kez annem için korkuyordum. Kızgın bakışlı, ağızları köpüren sopalı adamların arasında ne yapıyordu acaba zavallı annem? Kim bilir, belki de saldırganlar Beyoğlu'na hiç çıkmamışlar, sadece sahil yollarını tutmuşlardı. Anneannem de benim gibi buna inanmak isteyerek teselli buluyordu. Birden gözüne benim mavi beyaz çizgili tişörtüm takıldı. Orada oturacağına hemen git odana üstünü değiştir diye bağırdı anneannem. Üzerine bir şey mi döktün? Ver bana hemen yıkayayım dedi Hacer. Ne yıkaması, yak onu yak dedi anneannem. Bir daha giydiğini görmeyeceğim o uğursuz bayrağı. Hacer hiçbir şey anlamadan aval aval bakıyordu. Tişörtümü anneannemin hışmından korumak için odama koştum. Üzerimden çıkartıp somyamla şiltemin arasına sakladım. Bugünün kötü hatırasını unutana kadar tişörtü anneannemin gözünden uzakta tutmakta yarar vardı. Annemin eve dönüşü çok uzun sürmedi. Yarım saat içinde alı al moru mor geldi. Elleri bomboştu. Doğum günü pastamı almaya vakit bulamamıştı. Taksim'den otobüsle geçerken Atatürk heykelinin orada kalabalığın orta yerinde bir merdivene çıkmış genç bir adamın konuştuğunu görmüştü. Parmak kapıda otobüsten inmiş kalabalığı yararak İstiklal Caddesi'ndeki Tilla Pastanesi'ne doğru yürümeye çalışmıştı. Birdenbire nereden çıktığı belli olmayan eli sopalı kalabalık her yanı kırıp dökmeye başlayınca annem Tilla'ya kadar gidememişti. Geri dönüp arka sokaklardan Elma Dağ'a ulaşmayı başarmış, ana caddelere göre daha az kalabalık olan arka sokakları kullanarak gelmişti eve. Onun yaşadıkları bizim yaşadığımızdan çok daha korkunçtu. Biz arabanın içinde az çok emniyetteyken o vahşetin tam ortasından yürüyerek geçmişti. Akşama doğru çok gerektiğinde telefonunu kullandığımız kapı komşumuz Evren Tuğlar'ın benimle akran oğlu Metin kapımızı çaldı ve babamın Ankara'dan aradığını söyledi. Annem koşarak gitti. Döndüğünde aynı gösterilerin Ankara ve İzmir'de de yapıldığını öğrendik. Ani bir öfke neticesi gelişen bir sokak ayaklanması değil, çok daha ciddi boyutta bir nümayiş yaşandığını artık herkes anlamıştı. Apartmandaki komşular saatler ilerledikçe birbirlerini ziyaret ederek aralarında günün muhasebesini yapmaya başladılar. Her kafadan bir ses çıkıyordu ama genel kanı Demokrat Parti hükümetinin Kıbrıs meselesinde bir gövde gösterisi yapmaya kalkışıp gösteriyi idare edemeyip yüzüne gözüne bulaştırdığı yönündeydi. Akşam haberleri dinlemek için radyonun başına üşüştük. Annem ders çalışmam için beni odama yollamayı bile unutmuştu. Herkes gibi o da olaya odaklanmış, haberleri dinliyordu. Birdenbire anneannem, çocuklar ya bu sokak itleri Rumların evlerini de tahrip ediyorlarsa Marilerin hali ne olur? Evlerine kadar gidip onları buraya getireceğim dedi. Nenem evde yatacak yer mi kaldı dercesine kaşıyla gözüyle Mahmure yengeyle kızını işaret etti. Salona yatak sereriz dedi anneannem. Belki Mari ile Sava gelmezler ama hiç olmazsa Niko'yu bana versinler. Küçücük çocuk emniyette olsun. Paranoyalarıyla meşhur anneannemden böyle cesur bir davranış hiçbirimiz beklemiyorduk. Kurtuluşa kadar nasıl gideceksin diye sordu annem. Mahmut Efendi'yi alırım yanıma. Apartmanı bırakıp seninle gelir mi hiç? Kapıyı sürekli kilitli tutuyor. Sabaha kadar durmadan kapı açıp kapayacak adam. Zaten ben seni asla sokağa bırakmam. Onlara haber ulaştırmanın bir başka yolunu bulalım dedi. Maceracı bir ruh olarak bellediğim annem. Bugün kendilerinden beklenmeyen tepkiler ve davranışlarla herkes beni şaşırtıyordu. Özellikle de olanları hiç önemsemeyen nenem. Annem sonunda dayanamayıp ruhunu ele verdi. Anne, bak aklıma ne geldi dedi. Ben de seninle geleyim. Yol üstünde Sacide'ye uğrayıp onu da alalım. Üç kadın kol kola girer, hızlı hızlı yürürüz kurtuluşa kadar. Ne dersin? Olmaz, ben sizin canınızı tehlikeye attırmam. En iyisi Sabiha Hanım'a gidip telefon edeyim Sava'ya. Hemen bize gelmelerini söyleyeyim dedi anneannem. Kaç kere söyledim size, bir an önce bir torpil bulup telefon bağlatmamız şart dedi annem. Durmadan komşularımızı rahatsız ediyoruz, çok canım sıkılıyor bu işe. Kızım, 40 yılın birinde ancak acil şeyler için kullanıyoruz komşunun telefonunu. Olsun, şehir içi konuşmalara para da ödettirmiyorlar, ben mahcup oluyorum. Bu devirde telefonsuz yaşanmaz. Alışmış kudurmuştan beterdir diye boşuna dememişler dedi anneannem. annemin Ankara'da elinden düşürmediği telefonu ima ederek. Ne olmuş yani? Bunca zamandır telefonsuz da idare ediyoruz işte. Yerinden kalkıp Marie'ye telefon etmek için komşuya gitti. 16. ayrımın sonu. Sayfa 140. Devamı 17. ayrımda.